Sayfa 123. İri ile ortak iş görmenin sonu. 24-27 Nisan 1995'te Fuller'ın katılımıyla düzenlenen Demokrasi ve Kimlik Konferansı'nın ve İri'nin dolarlarıyla gerçekleştirilen yoklamaların ve Aralık 1995 genel seçiminin ardından SAV'dan açıklamalar gelir. Gökhan Çapoğlu, Cengiz Erol, Profesör Ottü ve İsmet Gürbüz Civelek, Trabzon valisi tarafından kurulmuş olan SAV'ın kurucu başkanı vakıftan ayrılır. İş adamı Selim Yaşar başkanlığındaki SAV yönetimi İRİ'yi çağırdıklarını belirterek şu açıklamalarda bulunurlar. İRİ temsilcileri Türkiye'ye geldi. Onlara ilkelerimizi bildirdik. Türkiye'nin çıkarını her şeyin üstünde tuttuğumuzu anlattık. Bunun üzerine İRİ bizimle olan ilişkisini kesti. Bu yorum gerçeği nedenli yansıtıyor. Kişisel kırgınlıkların payı var mıdır? Bu ayrı bir konudur. Ama eski başkanın Aydınlık dergisine yansıyan yanıtı daha da ilginçtir. Graham Edmund Fuller'ın davet edileceği konferans hem genel kurulda alınmış bir karardı, hem de yönetim kurulu kararında İ. Gürbüz Civeley'in de imzası vardır. Cengiz Erol'un da Ömer Tarkan, Demirel onu basın yayın genel müdürü yaptı. Sonra Cumhurbaşkanlığı danışmanı, ondan sonra YDH'de genel koordinatör oldu. Onlara vakfın gelir kaynaklarını sorar mısınız? Sizin yazdıklarınız doğrudur. İRİ'nin NED'den kaynak aldığı, NED de ABD kongresinden alır. Ama Avrupa Birliği'nden de kaynak alırsınız, siz de alırsınız dernek veya vakıf kurarsanız, İHD de alır. Avrupa Birliği'nden alınan kaynağın da ardında hükümet vardı. Marmara Belediyeler Birliği de kaynak aldı. TDV yani Türk Demokrasi Vakfı da almıştır. İstanbul'daki TESEV de almıştır İRİ'den. Herkes kaynak alır. Bu işlerin çalışması, think tanklerin çalışması, siz proje sunarsınız. Eski başkan İRİ ile SAV'ın ilişkilerinin kesilmesi konusunda da ilginç bir açıklama yapıyor. İRİ onların kaynağını kesti. İRİ istemedi. Onlar uzatmak istediler. Ve ekliyor. Trabzon valisi Civelek bu işin içinde olduğu ve genel sayman olarak bütün ödemeleri onun yaptığı. Ömer Tarkan sizin kurduğunuz partiyi kim destekliyor? Bu son sorunun üstünde nedenli durulsa azdır. Yeni demokrasi hareketiyle ikinci cumhuriyetçileri, marjinalleri, hatta Altan kardeşleri, Kemal Devriviş'i çevresine toplayan Cem Boyner'in partisi midir kastedilen? Anımsanacaktır, bu hareket medyanın hemen hemen tümünün gözdesi olup çıkmıştı. Bu harekette anlaşılmayan SAV eski başkanının söz etmiş olduğu para kaynağıyla YDH ilişkisidir. Cem Boyner piyasada tanınmış bir iş adamıdır. Üstelik hareketi destekleyenler arasında ünlü kişiler, Dünya Bankası'ndan Kemal Derviş gibi değerler de vardır. Bu durumda hareketin dışarıdan parasal destek almış olma olasılığı kabul edilir gibi değil. Ülkeyi kurtarmaya soyunan, çoğunlukla paralı insanların desteğini alan, deneyimli devlet elemanlarını kadrosu içinde bulunduran hareketin, dışarıyla hem de yabancı örgütlerle paralı ilişkiler kurup kurmadığı ancak net kaynaklarınca bilinebilir. Bu savın gerçekliğine inanmak, Türkiye demokrasisinin iyice dışa bağlandığı sendromuna yol açar ki, bu büyük bir tehlikeye de işaret eder. Bunu uzak bir olasılık ve söylenenleri abartı olarak değerlendirebiliriz. Şimdi yeniden 1995 sonuna dönüp İRİ SAV Strateji Mori ortak çalışmasının ardından yapılan seçimlerde erken seçim kararı aldırmış olan CHP ne yapıyor diye sorabiliriz. Yanıt kısadır. CHP büyük umutlarla girdiği seçimde yeniliyor, milletvekili sayısı yarı yarıya düşmüştür. İRİ'nin Türkiye'de seçim yoklaması ve adı verilmeyen örgüt. Tarihinde ilk kez rejimine zıt bir yapılanmayı, imparatorluk toprakları üzerinde hüküm sürmüş olan Osmanlı devlet düzenine geri dönmeyi savunan, hatta bununla bile yetinmeyerek dinsel esaslarla devlet yönetileceğine inanan siyasal hareket, ABD'den destek aldığı ve laikliğin çağdaş kadın imajıyla inançların yılmaz savunucusu olarak öne çıkan Tansu Çiller ile işi bağlayıp hükümet olacak ve 3 yıl sonra ABD'nin Washington'ında bir salonda bu hükümetin başkanı Profesör Necmettin Erbakan'a, Türkiye'ye İslami demokrasiyi tattırdığı için onur ödülü verilecektir. Kısa adı ISNA, Islamic Society of North America, Kuzey Amerika İslam Cemiyeti olan örgütün toplantısına ABD Başkan Yardımcısı Al Gore da bir kutlama mesajı yollayacaktır. Türkiye İSNA'nın yöneticilerinden Yusuf Ziya Kavakçı ve Merve Kavakçı sayesinde ancak 1999 seçimlerinden sonra tanıyacaktır. Çiller de 1999 seçim propagandasında başörtüsü dağıtıp inancınızın kefili benim diyerek oy isteyecektir. İşte böylece liberal düşünce topluluğunun Kemalist çekirdekli rejimin yıkılması için Nisan 1995'te öngördüğü araçların en önemli gücü İslami hareketin yükselişinin meyvesi alınmış oluyor. Zaten Sabri Sayarı'nın hazırladığı söylenen Rant 1990 raporu da aynen böyle öngörüyor. İslami hareket yükselecektir. İslami hareket ABD'ye zarar vermez. Kürt hareketi İslami hareketle birleşirse güçlenir diyordu. Dipnot, savunma müsteşarlığı için Sabri Sayar'ı hazırlattırıldığı anlaşılıyor. Fehmi Koru, Amerikan gizli belgelerinde Türkiye'de İslamcı akımlar, The Prospects for Islamic Fundamentalism in Turkey, Rand Co-op, 1989'dan tercüme Yılmaz Polat, takdim Fehmi Koru, beyan yayınları İstanbul, Ağustos 1990, takdim sayfa 11. İRİ'nin 1995 Türkiye çalışmalarının arkasından bunlar oluyor. DSP'den uzaklaştırılan kamuoyu araştırmacısı Bülent Tanlı ise CHP yönetimine giriyordu. 1998 sonlarına doğru CHP'nin oylarının yükseldiğine inanılıyor. Hükümeti dışarıdan destekleyen CHP desteğini çekiyor ve Türkiye bir kez daha erken seçime sürükleniyor. Sonu malum, Cumhuriyet Devleti'ni kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı CHP, meclise bir tek üye bile sokamıyor. Bu aşamada SAV'a bağış yapılmasının gerekçesinin İRİ'nin proje tanıtım özetinden bir kez daha okuyalım. Bu program dahilinde 1994 yılında kurulmuş olan, kar amacı gütmeyen, Ankara'da yerleşik hükümet dışı bir örgüt olan ve Türkiye'nin önde gelen partilerden bağımsız düşünce topluluğu özelliğini taşıyan Stratejik Araştırmalar Vakfı'na doğrudan parasal yardım yapılacaktır. İRİ, SAV ve İstanbul'da yerleşik bir başka yerel ortağıyla birlikte bir dizi kamuoyu araştırması yapacaktır. Bir başka yerel örgütün kimliğinin bildirilmemesiyle yine şeffaflığa aykırı hareket eden İRİ, araştırmanın amaçlarını da iyi bir söylemle koyuyor. Bu araştırmalar ekonomik ve siyasal reformların, dinsel yaklaşımların ve 1994 sonbaharında Türkiye'deki politik tıkanıklığın giderilmesi ile ilgili raporda belirtilenler dahil çok çeşitli diğer konuları ölçecektir. Yoklama projesi her 3 ayda bir yoklamayı ve yoklama örgütlerine teknik yardımı kapsayacaktır. Yoklamaların sonuçları iç ve dış basına, hükümet dışı örgütlere ve Türk politik partilerine verilecektir. Amerikan muhafazakarlarının örgütü İRİ bu iş için Stratejik Araştırmalar Vakfı'na doğrudan 170.173 dolar destek sağlandığını belirtiyor. Dipnot, Ned Annual Report 1995. Amerikalı ustaların sonuçlarını alınca herkese bilgi vereceği izledikleri kamu yoklamalarının amacı olan Türkiye'de politik tıkanıklığın giderilmesi işini başardıkları kesin. Bunun için yukarıda özetlediğimiz erken seçim ortamına, seçimin aktörlerini seçimler sonucunda Türkiye'nin içine sürüklendiği, din tartışmalarıyla iç içe geçmiş, siyasal düzensizlik ve bunalım dönemlerini anımsamak yeter de artar. Ned'in çekirdek örgütleri partilerle doğrudan ilişki kuruyor ve türde atölye çalışmalarına başlıyorlar. Ned operasyonunu 1996'ya dek vakıf, dernek, belediyeler vesaire ilişkileriyle sürdürülürken, sonraki yıllarda yeni bir aşamaya yükseldiği görülüyor. Bu dönemde partilerle doğrudan ilişkiye geçiliyor, yasa tasarıları hazırlanıyor, parti içi eğitimler örgütleniyor. Güdümlü demokrasi ihracı ve güdümlü din hürriyeti ihracı dış destekle ile iç içe geçiyor. Dipnot, çekirdek örgüt NED raporlarındaki Core Organizations adlandırmasının çevirisi olarak olduğu gibi alınmıştır. Türk halkı olanı biteni ayrım sayamadığından seçimlere girerken laiklik konusunda ABD'den medet umuyordu. Oysa uygulamanın sahibi zaten Amerika'dır. Türkiye solcu laiklik yanlısı diye seçiyor ama seçilenler ABD'nin tutucu partisinin uzantısı örgütle çalışmalar yapıyor. Türkiye kurtuluş İslam'dadır dediği için oy veriyor ama lider İslam ülkelerinin petrolüne göz diken, o ülkeleri savaşlara sürükleyen ülkeye gidip orada yönetime destek olan örgütten ödül alıyor. Türk halkı şunun şurasında seçim olalı ne geçti ki, şimdi niçin seçime gidiyoruz diye soruyor ama işin içinden çıkamıyor. Türk halkı şaşırıyor. Ne sağcı sağcıya, ne solcu solcuya, ne milliyetçi milliyetçiye, ne dinci dinciye, ne Kemalist Kemaliste ve ne de Atatürkçü Atatürkçüye benzer olmuş. İşte çok masum yoklamaların sonuçları budur. İşler yoklama ve yönlendirmeyle kalsa iyi. Demokratik liberal dümeni eline geçiren net kanalları vakıf dernek kişi ilişkilerinden bir üst ilişkiye geçiyorlar ve partilerle doğrudan çalışmaya başlıyorlar. Bu dönem çalışmalarının kanıtları ihraç ustalarının proje sayfalarında yer alıyor. ABD örgütleriyle Türkiye'de parti içi eğitim. NED'in Türkiye operasyon dönemi 1995 erken seçim sonrasında yeni bir evreye girdi. Dipnot, AA, 19 Mart 1997, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen milletvekilleri Bülent Tanla, Gökhan Çapoğlu ve Bekir Yurdagül hakkında açıklamalarda bulundu. Ecevit bir genel başkan olarak benim için en üzücü durum disiplin işlemi uygulamaya mecbur kalmaktır. Refah yoldan kurtulmak için somut çözüm teklifleriyle mücadele verirken kendi içinde kavgalı bir parti görüntüsü vermeyi de göze alamazdık dedi. SAV'ın eski başkanı da DSP'den milletvekili oldu ve 1995'te Anadolu Stratejik Araştırmalar Vakfı ANSAV'ı kurdu. Dipnot, ANSAV'ın 1995'teki üye sayısı 22, yönetimi G. Çapoğlu Başkan, Ali Saatçi, Bülent Çorapçı, Gülnur Muradoğlu, Ömer Faruk Gençkaya, Bahri Yılmaz, Metinger, Lale Tomruk. Amerika'da konduit sözcüğü operasyonlara değer aktarımında aracılık yapan kuruluşlar ya da kişiler için kullanılmaktadır. Ned elemanları YDH deneyiminden ders çıkarmış olmalarından mı, yoksa uzun dönemli senaryo uygulama ustalıklarından mı bilinmez, Türkiye'nin tüm partilerini eğitmeye karar verdiler. Onların deyimiyle bu girişime bir kanal bulmak gerekirdi. Devreye İRİ girdi ve ANSAV'ın çalışmalarına 1996 yılında 10 hakkı aylık proje için 189.604 dolar tahsis etti. Bu yeni proje Ned raporunda şöylece tanıtılıyordu. Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsü, İRİ, Türkiye'nin önde gelen partilerinin güçlü bir örgütlenme kurup, politik, iletişim ve ilişki kurma yöntemlerini geliştirerek ve parti örgütlerine kadınların katılımını artırarak demokratik temsilinde daha iyi bir kanal oluşturmalarına yardımcı olmak üzere fon, NED'in desteğini almıştır. Zaten bütün sorun da buradadır. Türkiye'de partiler yeni kurulmuştur. Ne geçmişleri vardır ne de tarihsel ve siyasal kültürleri. Ned olmasa ne yaparlardı bilinmez ama Ned olunca ne yapacakları projede yazılıyor. İRİ belli başlı partilerin politik iletişim ve ilişki kurma stratejileri, yerel parti örgütlerinin geliştirilmesi ve kadınların önderlik eğitimleri konularında bir dizi eğitim atölyesi oluşturacaktır. Partilere doğrudan yardım yapılmasına ek olarak İRİ Ankara'da yerleşik parti dışı bir kamu kuruluşu olan ve daha demokratik bir örgütlenmeye yönlendirecek partiler yasası reformlarını araştırmak üzere Türk politik parti yöneticilerini bir araya getiren atölye çalışmalarını yürüten Anadolu Stratejik Araştırmalar Vakfı'nı desteklemek üzere 20.000 US dolar destek bağışı sağlayacaktır. İşte ANSAV'ın ve benzerlerinin önemi de buradadır. ANSAV parti yöneticilerini bir araya getirecek atölyeler oluşturacak. İRİ de onlarla ayrı ayrı atölyeler kuracaktır. Atölyelerde Amerikan İşi Partiler Yasası çalışılacak. ANSAV'ın amacı Türkiye'deki politik partilerin yapılarını değiştirmeye özendirmek ve partiler arası eş güdümü geliştirmektir. ANSAV milletvekillerini bu kez NDI, National Democracy Institute, Milli Demokrasi Enstitüsü ile buluşturuyor. 10-11 Nisan 1997 arasında Çapoğlu başkanlığında birleşen vekiller Amerikalılarla atölyede çalışmaya başlıyorlar. Ve Türklerin yüzlerce yıldır kurdukları devletlerde ve son 120 yıldır sürdürdükleri millet meclisi çalışmalarında bir türlü öğrenemedikleri ahlakı yeni vekillere ve partilere öğretmek üzere Amerikalıların yardımıyla siyasi ahlak kuralları yasası hazırlamaya başlıyorlar. Ve açıklık, dürüstlük, liderlik tanımlarını belirleyen TBMM üyesi vekiller 5 ilke üstünde uzlaşıyorlar. 1. Milletvekilliğiyle bağdaşmayan işler tanımını yeniden yapılarak ilgili mevzuatın buna uygun olarak değiştirilmesi. 2. Milletvekillerinin gelir ve servet beyannamelerinin açıklık ilkesine uygun olarak kaynaklarıyla birlikte kamuoyuna düzenli olarak açıklanması. 3. Milletvekillerinin yasama görevlerinin daha etkin bir şekilde yapmaları yönünde TBMM Genel Kurulu'na ve komisyonlarına devamlarını sağlayacak önlemlerin alınması. 4. Dokunulmazlığın yasa dışı ve siyasal ahlak dışı eylem ve işlemler için bir zırh olarak kullanılmasının önlenmesi ve dokunulmazlığın yasama sorumsuzluğuyla sınırlandırılması. 5. Milletvekillerinin seçim harcamalarının ve bunların kaynaklarının denetlenmesi. Dipnot, siyasetçi ahlak yasası öneriliyor. Milliyet, 29 Nisan 1997. Açıklık ve dürüstlük öğrenmek için Amerikalılarla toplanacaklarına herhangi bir köye gitseler ve kahvehanede halka sorsalardı, işi daha kolay ve yeterince açıklıkla öğrenebilirlerdi bu vekiller. Üstelik o dendi, dolar harcamaya da gerek kalmazdı. İyi de şu ilkelere ne demeli? Milletin vekilleri Amerikan dolarıyla çalışan bir atölyenin demesiyle zaten yapmaları gereken işlere uymaları gereken asgari ahlak kurallarını ilke edinsek mi, edinmesek mi diye konuşur olmuşlar. Bir büyük sorun daha var. Amerikalılar ne de olsa yabancı sayılırlar. Ahlak yasası hazırlayıcıları ilkeleri eksik anlamış olabilirler. Ahlak yasası ithalcileri şu maddeyi de pekala koyabilirlerdi. yabancı devletlerin kuruluşlarından para alarak düzenlenecek ahlak kurslarına katılmak da, yabancı parasıyla desteklenen çalışmalarla yönlendirilmek de Türk milletvekilliğiyle bağdaşmayan işler tanımına girer. Ahlaklı olmak için yasa gereksinimi duyanlar ayrıca işin sonunu da şöyle getirebilirlerdi. Milletvekillerinin seçim harcamalarının ve bunların kaynaklarının denetlenmesinin yanı sıra seçimlerden önce el parasıyla seçim yoklaması yapmak, seçimlere yabancı elinin dolaylı ya da dolaysız olarak girmesine yol açan tutumlar takınmak, yabancı ülkelerin emekli istihbaratçılarının, dışişleri memurlarının seçim ve seçmen dersi ile ilgili harcamalarının ve kaynaklarının da denetlenmesi. Ned'in parasıyla İRİ ve ANSAV'ın birlikte gerçekleştireceği projenin özeti, İRİ doğrudan 3 atölyeyi parasal olarak destekleyecektir diye bitiyordu. Öyleyse bu NDI, ANSAV ile yeterli sayıda milletvekili uzlaşma toplantısında belki de sözlü karar alınmıştır ve milletvekillerinin seçim harcamalarının ve bunların kaynaklarının denetlenmesi, dost ve müttefik ülkenin katkıları gibi ayrıntıları kapsamaz denilmiştir. Amerikalılar hesapları şişiriyor. ANSAV Genel Başkanı İRİ'nin parti örgütlenmesi ve kadın örgütlenmesi gibi konularda çalışması için ANSAV'a 189.604 dolar verdiği iddiası kesinlikle doğru değildir. Eğer İRİ ve NED'yi ABD'deki kendi ofis ve eleman harcamalarını katarak üst kuruluşları olan NED'e farklı rakam ve bilgi iletirlerse, bu bizi ilgilendiren bir konu olmadığı gibi haberimiz de yoktur, diyor ve para işine şu açıklamayı getiriyor. Dipnot Gökhan Çapoğlu açıklama şifre çözücü Project Demokrasi, yanlış bilgi ve ön yargılara dayanan bir değerlendirme. Müdafaa-i Hukuk Yıl 3 sayı 38 Ekim 2001 sayfa 62. ANSAV 2 proje konusunda İRİ ile ortak çalışma yapmıştır. Birinci proje İRİ'nin strateji Mori şirketine yaptırdığı kentte yaşayanların tutum ve öncelikleri araştırması başlıklı kamuoyu araştırmasının 1996 yılı başında yayınlanmasıdır. Bu kamuoyu araştırmasının yayınlanması için İRİ 10 bin dolar parasal destekte bulunmuştur. İkinci proje ise Türkiye'nin en önemli konularından biri olarak gördüğümüz parti içi demokrasi konusunda uluslararası katılımlı bir konferans düzenlemek ve bu konferansın konuşmalarını yayınlamaktır. 1996 yılında başlayan bu proje 1997 Nisan'ında sonuçlanmıştır. Bu proje için İRİ 20 bin dolar, Friedrich Ebert Vakfı ise 420 milyon TL katkıda bulunmuştur. 1997 yılında NDI ile ortaklaşa düzenlediğimiz Uluslararası Siyasi Etik Konferansı'nın konuşmalarının yayınlanması için 5000 dolar destek sağlamıştır. Dipnot Gökhan Çapoğlu adı geçen eser sayfa 62. Vakıf başkanı açıkça diyor ki 189.604 dolar değil 35.000 dolar ve 420 milyon lira aldık. Dipnot, 14 Haziran 1996 kurlarına göre 420 milyon TL 8076 Deutschmark, 16 Haziran 1997 kurlarına göre 420 milyon TL 5121 Deutschmark. Geri kalanı Amerikalılara sormak gerek. Bu durumda paranın miktarı dışında bir sorun yok gibi görünüyor. Yabancı bir kuruluşun Türkiye'ye gelip kamuoyu yoklaması yapmasını bir yana bırakırsak, yabancıların kitapları kendi olanaklarıyla yayınlamak yerine ANSAV ile öteki yerli sivil örgütleri seçmelerinin nedenleri derin ve ciddi açıklamalar gerektirir. Aslında bu tür kuşkular da birer ayrıntıdır. Çünkü soruların Amerikanca bin bir türlü yanıtı bulunabilir. Ne ki asıl sorun NED'in durumudur. NED, Democracy Projects Database, Long Report'un ANSAV ile ilgili bölümünde aynen şöyle yazıyor. Grantor, National Endowment for Democracy, NED. Grantees, International Republican Institute, IRI. Subgrantees, Anatolian Strategic Research Foundation, ASFR. Countries, Turkey, Regions Middle East. Subjects, Women, Political Parties, Kadınlar, Siyasi Partiler. Period, 1996, Amount, 189.604 dolar. Period, 12 months. ANSAV'ın NDI'den aldığı 5000 dolar bu paranın içinde olmasa gerek. Çünkü bağış alan İRİ deniyor. Başkanının açıklamasına göre ANSAV İRİ'den 20.000 ve 10.000 dolardan toplam 30.000 dolar almış. 189.604 eksi 30.000 eder 159.604 dolar. ANSAV Başkanı bu 159.604 doların İRİ'nin Amerika'daki ofis harcamaları olabilir diyor. Bu durumda paranın tümüne yakın bölümü projeyle ilgili genel gider olmuş oluyor. Her neyse, ABD Başkanı'nın resmi onayını almış olan NED raporunda İRİ kanalıyla ANSAV'a 189.604 dolarlık destek verildiği belirtiliyor. Ansav başkanı haklıysa Ned ya da Iri hesapları şişiriyor olmalı. Bu durum bizi değil, siyasal etik projelerini, bizim yerli subgrantee, bağış alanın bağış alanı örgütlerle yaşama geçiren, Amerikan örgütlerinin bütçelerini denetleyen, Amerikan devletinin General Account Office, GAO adını taşıyan kurumu ve bu bütçeleri onaylayan ABD Kongresi'ni ilgilendirir. Şu ya da bu durum yerli subgrantee'nin Ned Iri'den para aldığı gerçeğini değiştirmez. Parti içi demokrasi ya da kadınların siyasete katılımı ya da siyasal ahlak, atölye işleri, politik örgütlenme çalışması olmuyor da acaba ne oluyor? Bütün bunların ötesinde Amerikalıların raporlarda yanlışlık yapmaları söz konusu olamaz. Çünkü onlar siyasal etik ilkelerine sadıktırlar. $159,604 atölye işlerini yürütenlere nakdi olarak değil, aynı olarak ve de adam olarak bağışlanmış da olabilir. Böylesi bir yalın durumda can alıcı sorun kimin kimi bulduğudur. Ned ve Iri mi sivili buluyor, yoksa sivil mi Iri ve Ned'i buldu? Bu işlerin bütçesini kim hesaplıyor? Grantee bu örneğimizdeki Iri mi grantee olarak hesap yapıyor, yoksa ANSAV mı subgrantee olarak bütçe oluşturuyor? Daha açıkçası yabancılar Türkiye'ye dek gelip sizin biraz parti içi demokrasi ve de siyasal ahlak öğrenmeniz gerekiyor. Bakın biz bu işi hesapladık, kitapladık. Gelin sizi sub yani alt yapalım mı diyorlar. Yoksa Türkiye sivilleri onları buluyorlar ve ''Friends, bakın bizim hem şuna hem de buna gereksinimimiz var. Size bir hesap kitap yapıyoruz, verin parayı mı?'' diyorlar. Bu sorular yeni dünya düzenine uymaz belki ama yurdun insanı olmaya uyar. Bu yurdun insanlarını değil de hem o yurdun hem bu yurdun insanı olmak arasında ve içerideki sol partilerle Amerika'daki muhafazakar partiler arasında dolanıp durmanın yararlarını atlayıp ANSAV başkanının açıklamalarını okuyalım. Yabancı kişi ve kuruluşların kendi ülke çıkarları için çalıştığı doğrudur. Ama her zaman üstün oldukları doğru olmadığı gibi, yerli kişi ve kuruluşların da hepsi olmasa da büyük çoğunluğunun ülke çıkarları için çalıştığını kabul etmek gerekir. Kişisel olarak birçok alanda yabancıları kendi paramızla davet edecek kadar değerli olduklarını düşünmediğim gibi, harcayacak kaynaklarımızın varlığı da söz konusu değildir. Dipnot Gökhan Çapoğlu, adı geçen yayın, sayfa 64. Yabancılar her zaman üstün ve o denli değerli değillerse onlar adına kamuoyu yoklaması niçin yapılır? Onlarla parti içi demokrasi ve siyasal ahlak konferansları ve hatta siyasal partiler yasası reformu taslaklarıyla ilgili işbirliği yapılmasının siyasal bir anlamı yoksa nesi vardır? Yoksa şu yabancıların ne denli değersiz olduklarını göstermek için mi bu atölyecilikler? Rant her yerde. ANSAV Genel Başkanı'nın açıklamalarından siyasal ahlak toplantısının abantı yapıldığını ve bu toplantıya Hudson Institute'dan William Huber Hudnut adlı bir uzmanı katıldığını öğreniyoruz. Ayrıca Genel Başkan'ın bu eski belediyeci W.H. Hudnut'a ABD'nin tutumundan yakındığını, Türkiye hakkında insan hakları raporları düzenleme haklarının bulunmadığı eleştirisini ilettiğini öğreniyoruz. Hudnut ABD'ye dönünce Kongre'nin Dışişleri Alt Komitesi Başkanı Senatör Richard Green Lugar'a bir mektup yazarak Türklerin bu yakınmasını bildirdiğini de öğreniyoruz. Dipnot, Lugar 1990'da Irak'a müdahale lobisinin başını çekti. Lugar senato seçimlerinde kendisine parasal destek veren tarım şirketi Eli Lilly Company, 1876'da Albay Eli Lilly tarafından kurulmuştur. Özellikle Orta ve Güney Amerika ilişkilerine aracılık etti. Bu şirket insülin ve Prozac hapının en büyük satıcısıdır. Charles Lewis, The Buying of the President, sayfa 164-166-167. Lugar, Ağustos 2003'te ABD Senato heyetinin başında Ankara'ya geldi ve üst derecede kabul gördü. Genelkurmay Başkanı ile görüşme yaptılar. Genel Başkan, siyasal ahlak gibi konferansların ne iyi işlere yaradığını gösterirken, devletin milyonlarca dolar vererek yapamayacağını gerçekleştirdiklerini belirtiyor. Doğrusu bir senatöre bir mektup yazdırmak zor iştir. Hem sonra Hudnut'un Lugar'a yolladığı July 22, 1994 tarihli mektuptan sonra ABD'nin Türkiye'ye karşı tavrı değişmiş ve insan hakları ve din hürriyeti raporları Türkiye'nin lehine yazılır olmuş mudur? Bunu ancak partner bilebilir. Aynı zamanda Ned yönetim kurulu üyesi olan ve Venezuela'da asker sivil darbesini tezgahlayanları destekleyen Lager'ı sonraya bırakarak yerli subgrantee'lerin ne gibi kuruluşlarla işbirliği ya da proje ortaklığı yaptıklarına bir örnek olması bakımından Avant konferansçısı Hudnut mektubunu Hudson Institute'un resmi kağıdına yazmış. Mektubun bir kopyası Herman Cohn Center adlı kuruluşa iletilmiş. Bu merkezi kısaca tanıyalım. Hudson Institute 1962 yılında New York banliyölerinden Croton-on-Hudson'da Herman Cohn tarafından kurulmuştur. Cohn daha öğrenciyken Rand'ın fizik bölümünde işe başlamış, nükleer yakıtlı uçaklar, nükleer strateji ve sivil savunma alanında çalışmıştır. 1961 yılında Rand'den ayrılan Kahn, 1962'de Rand benzeri bir merkez kurmuş ve adını Hudson Institute koymuş. ABD Savunma Bakanlığı'na, Sivil Savunma Bürosu'na, başkaca devlet kuruluşlarına ve özel şirketlere hizmet vermeye başlayan Institute adlı şirketin 1970'e gelindiğinde devamlı uzman sayısı 40'a, danışman ve araştırmacı sayısı 100'e ulaşmış. Çalışma alanı da o denli genişlemiş. Füze savunma sistemleri, nükleer strateji, Vietnam Savaş stratejisi gibi. Dipnot, James A. Smith, Idea Brokers, sayfa 154-155. Devletin küçülmesi, devletin sosyal işlevinin azaltılması politikalarına destek bir çalışma yürütmesinin yanında hemen hemen her Amerikan institütünde olduğu Amerikan dış politikasını yönlendirmek üzere bir milli güvenlik çalışmaları bölümüne sahiptir. Bölümün başında emekli Tuğgeneral William Odom görevlendirilmiştir. William Odom son derece deneyimli bir eski devlet görevlisidir. Odom, Afganistan mücahitlerini desteklemek üzere kurulmuş olan ARC'nin yönetiminde bulunmuş, Reagan politikalarını desteklemek üzere oluşturulan Center for Democracy adlı örgütte yer almıştır. Hudson Institute, ulusal güvenlikle ilgili sempozyumlar düzenler. Bu sempozyumlara katılanlardan birisi var ki, onu Türkiye yakından tanıyor. Rand Corporation'dan Paul Henze. 1980 öncesindeki karışık dönemlerde kanlara bulanmış çatışma kenti İstanbul'da CIA istasyon şefliği yapmış olan, hani Abdi İpekçi ile öldürülmesinden kısa süre önce görüşen, Ağacan'ın Papa suikastinden sonra yanlış bilgilendirme yayınlarını yöneten ve 1990'da Türkiye'ye gelerek NET tarafından finanse edilen Türkiye Cumhuriyetlere birlikte girme toplantılarına katılan Paul Henze. Dipnot: Mehmet Ali Ağaca 13 Mayıs 1981'de Roma'da düzenlenen saldırıda Papa II. Jean Paul'u tabancayla vurmuştu. Ağaca hemen yakalanmışsa da bu girişim sırasında ona yardım ettiği ileri sürülen Oral Çelik kaçmayı başarmıştı. Jean-Marie Storkel, Mesih Papa'yı neden vurdu? Bir suikastin romanı, sayfa 111-114. Henze'nin Rand'dan ayrılan elemanlarca kurulan Hudson Institute'a yararlı olmuştur kuşkusuz. Çünkü bu kuruluşun en önemli çalışma bölümü Orta Avrupa ve Asya'dır. Zaten yaygın adlandırmasıyla Avrasya çalışma grubu olmayan Amerikan kuruluşu yok gibidir. Amerika'da muhafazakar çekirdek olarak adlandırılan birkaç örgütten biri olan Hudson Institute'a bir yılda yapılan bağış 9 milyon 300 bin dolardır. Görüldüğü üzere Avant'ta ya da Sheraton'da değer verilerek çağrılan adamların kurumları öyle yabana atılar kurumlar değildir. Ne ki yerli sivil toplum vakıflarının, siyasal ahlak ya da belediyeler, yani Türkiye'nin idari yapısının parçalarını oluşturan kurumlarla ilgili ve özellikle yerel işlerin özelleştirilmesi, yani liberal, yani herkese açık bir duruma getirilmesinde başvurmaktan çekinmedikleri bu institütün hesapları GAO, General Accounting Office, Genel Hesap Bürosu tarafından uygun bulunmuş ve kuruluşun devletten aldığı işlerin hacmi azalmaya başlamıştır. Örgütün ayrıcalıklı sözleşme imzalama olanaklarının kalkmasıyla birbiri ardı sıra gelen parasal bunalımlarla borç batağına saplanılmış. Kahn'ın 1983'te ölümünden sonra Lilly Endowment çevresindeki Indianapolis'li iş adamlarının ve vakıfların ortak girişimiyle desteklenmeye başlanan Hudson Institute, devlete bağlı Deniz Analiz Merkezi'nin yönetimini kapsayan 21 milyon dolarlık bir iş alınca kendine gelmiş. Hudson Institute'un şimdiki merkezi Indianapolis'te, şubeleri ise Washington D.C., Kanada ve Belçika'dadır. Bu muhafazakar örgüt devletin eğitimden, finanstan el çekmesini savunuyor. Ron Unt, Chester Finn gibi tutucuların görüşlerine göre çalışıyor. Lamar Alexander'ın başkanlığını yürüttüğü Civic Renewal, National Commission on Philanthropy'yi parasal olarak desteklerken Education Excellence Network, mükemmel eğitim şebekesinin eş güdümünü yürütür. Bütün bunların yanında dikkat çekici bir nokta daha bulunuyor. Net tasarımcılarına göre Alman siyasal partilerinden Sosyal Demokrat Parti'nin uzantısı olan Friedrich Ebert Stiftung'un Türkiye'deki bir vakfa Türk lirası ile katkıda bulunması, isterseniz bağış, istemezseniz ortak çalışma payı ve her ne derseniz deyin, Almanların Türk lirasına güvenleri şaşırtıcı. Ama her şeye karşın ANSAV başkanının tacizlerle karşılaşınca yabancılarla ortak iş yapmaktan caydıklarını açıklaması, tacizler gerekçesi bir yana bırakılırsa son derece olumlu bir gelişmedir. Dipnot: Gökhan Çapoğlu, M. Hukuk adı geçen yayın ve sağduyunun egemen olacağı umudunu içinde taşımaktadır. Bu nedenle vakıf başkanının ülkeye yararlı bir açıklamada bulunduğu söylenebilir. Aynı sağduyunun, senaryonun tümü ve dış ilintileri görüldükçe öteki sivil örgütlerde de er ya da geç egemen olacağını ummaktan başka çıkar yol yok. Bu arada belirtmeliyiz ki bu tür sivil sıfatlı vakıf ya da dernekler ilişki kurdukları yabancıların nitelikleri ve ilişkileri üstüne iyice bilgilenme yolunu seçselerdi, bu işlerin bir ucunun yabancı devletin dışişleri ya da başkaca bir resmi kurumuyla bağlantılı olabileceğini görebilirler. Umulan odur ki kimlikler ve ilişkiler bilinseydi vakıf ya da dernek yöneticileri ve üyeleri daha özenli davranırlardı.